16. ayrım başı, sayfa 145.
15. bölüm.
Çığıldayarak akan suyla kayan toprağın arasında duran Henry ile Ricardo ateşli bir konuşmaya dalmışlardı. Yanı başlarında ise son Maya rahibi yere çömelmiş dualarını mırıldanmaktaydı. Henry ihtiyarın kocamış, aynı zamanda yaşadığı olaylardan karmakarışık olmuş beynini çalıştırabilmek için bir hayli zorlanmış, sonunda bölük pörçük de olsa dağın içinde neler olup bittiğini öğrenmişti. Henry umutlanarak, "Demek yalnızca senin oğlunu yılan soktu," dedi. "Yarıktan aşağı yuvarlanan da yalnızca o." "Hepsi bu kadar işte," diye Ricardo söze karıştı. Kimsenin başına bir şey geldiğini görmemiş, söyleyebildiği topu topu hepsinin biraz ıslandığı, "Hepsi bu kadar." "Şimdi de sudan yukarıda başka bir odaya geçmiş olmalılar," diye sürdürdü Henry. "Yaşıyorlarsa orada günlerce kalabilirler. Çünkü insan her şeyden önce suya gerek duyar. Aç durulur ama susuz durulmaz. Onların ise istemedikleri kadar suları olduğuna göre korkulacak bir durum yok demektir. Bir şey yemeden uzun süre dayanabilirler. Ama anlayamadığım bir nokta var. Nasıl oldu da Torres onlara katıldı? Neyse, bizim için şimdi yapılacak ilk iş onları sağ kabul edip dağın içine nasıl ulaşabileceğimizi araştırmak. İkimiz şimdi hemen şu toprak göçüğünü temizlemeye başlasak burasını 2 ayda açamayız. Ama 50 adamı yardıma çağırıp onları gece gündüz 2 posta halinde sürekli çalıştırırsak 24 saatte ortalığı tertemiz yaparız. Katırlardan birini alıp karonlara gideceğim. Bize yardım ederlerse Francis'in çek defterinde yazılı paraların hepsini vereceğimi söyleyeceğim. Eğer gelmeyecek olurlarsa o zaman da San Antonio'ya gidip adam toplamayı denerim. Ben burada yokken siz de fundalıklardan bir yol açıp katırları, bizim peyonları, erzak ve kamp malzemeleriyle birlikte buraya getirebilirsiniz. Henry katırını karonların köyüne doğru mamuzladı. Köye vardığında hayvan durmamacısına koştuğu için birincisini hayli içerlemiş bulunuyordu. Kısa bir süre önce yok etmeyi denedikleri topluluktan birinin gelmesi karşısında gözlerine inanamayan karonlar büyük bir şaşkınlığa düştüler. Kapılarının önünde uykulu uykulu çömelmiş güneşleniyorlar ve neredeyse kendilerini havaya sıçratacak bu şaşkınlıklarını yapmacık bir umursamazlıkla gizlemeye çabalıyorlardı. Her zaman olduğu gibi bu kez de beyaz adamların korkusuzluğu karşısında böyle işleri atılmaya akıllarından bile geçirmeyen vahşiler kötürümleşivermişlerdi. Yalnızca tek bir adam. O da kendi yöntemine göre uzun uzadıya düşündükten sonra ötekilerin akıllarını alamayacağı bir yetenek ve beceri göstererek bir küme insanın ortasında zavallı bir katıra binmiş olarak Henry'nin karşısına çıkabildi. Çok basit bir İspanyolca konuşuyorlardı. Henry ne dediklerini anladığı gibi onlar da onun ne dediğini anlıyorlardı. Yardım edecek olurlarsa karşılığında çok fazla para alacaklarını söyleyen Henry'nin konuşmasını yüzlerinde can sıkıntısı ve umursamazca omuz sikmeleriyle dinlediler. Verdikleri karşılık şu oldu. Eğer dağ gringoları yutmuşsa Tanrı böyle istediği içindir. Biz kimiz ki Tanrı'nın yaptığını değiştirmeye kalkışalım. Gerçi yoksuluz ama başkaları için de çalışmak istemeyiz. Henry San Antonio vardığında siesta saati geçeli hayli olmuştu. Kent hala uykuluydu. Ana caddede polis amiriyle kısa boylu, şişman yargıcı görünce katırını durdurdu. Bir düzine jandarma, birkaç zavallı tutukluyu, Santos olaylarında bir çiftlikten kaçmış peonları aralarına almış 2 adamın önü sıra yürümekteydi. Polis amiriyle yargıç Henry'nin anlattıklarını ve yardım isteyişini dinlerlerken polis amiri yargıca işaret etti. Yargıç her bakımdan avucunun içine aldığı söz dündar bir yaratıktı. Henry sözünü bitirince polis amiri gerinip esneyerek "Hay hay," dedi. "Elbette size yardım ederiz." Henry hemen heyecanlanarak adamları ne kadar zamanda toplayıp yola çıkabiliriz diye sordu. Polis amiri konuşmaya üşenircesine "Çıkarız çıkmasına," dedi. Sonra ekledi. "Çıkmak için de çabaların en büyüğünü göstereceğiz. Öyle değil mi sayın senör yargıç?" Yargıç Henry'nin yüzüne doğru esneyerek "Evet," dedi. "Ancak şu sırada çok işimiz var." Polis amiri "Öyle çok işimiz var ki," diye devam etti. "Onun için şimdilik kusura bakmayın. Dostlarınızı kurtarmak için ne bugün ne de yarın bir şey yapabilecek durumda olamayacağımızdan ötürü doğrusu çok üzülüyoruz. Ama daha sonra belki..." Yargıç hemen öneride bulundu. "Gelecek Noel'de diyelim." "Evet," diye polis amiri onayladı. Aşırı saygılı bir tavırla eğildi. "Noel'e doğru yine gelin. O günlerde bu kadar çok işimiz olmaz. O zaman görüşmek üzere, şimdilik size hoşça kalın dememize izin vermenizi en derin saygılarımızla rica ederiz, Senör Morgan." Henry haklı bir öfkeyle, "Size ne biçim adamlar olduğunuzu söyleyeyim mi?" dedi. Yargıç, "Vazgeçin daha iyi," diye uyardı. "Sizin laflarınız bana avız gelir," dedi Henry. "Bana buyruğunu sökmez artık. Suçsuzluğum bizzat Panama Başkanı'nca ilan edilmiş bulunuyor. Ama ne olduğumuzu siz bilin yine.
Siz ikiniz bir çift domuzsunuz. Polis amiri öldüyesi öfkelendiği halde aşırı bir incelikle güzel dedi. Devam edin senör. İspanyolların da Kızılderililerin de iyi özellikleri vardır. Ama bunların hiçbiri yok sizde. Buna karşılık onların tüm kötü huyları sizde toplanmış. Hem de 3 kat fazlasıyla. Uyuz domuz gibi dilleri sizi. Polis amiri yumuşak bir sesle bitti mi? Sözünüzü bitirdiniz mi artık diye sordu. Aynı anda jandarmalardan birine işaret etti. Jandarma arkadan atılıp Henry'nin silahlarını aldı. Polis amiri hiçbir zaman dedi. Panama başkanı bir kimseye henüz işlemediği bir suçtan ötürü suçsuz ilan edemez. Haklı mıyım yargıç? Soruyu hemen anlayan yargıç elbette dedi. Bu yepyeni bir suç. Bu gringo köpek yasa uygulayıcılarına karşı çok ağır bir suç işlemiştir. Vatanı ihanet bu. Onun o kızgın kafacığını serinletmek için 24 saat kodese ne dersiniz? Yargıç, evet kararımız budur dedi. Ve ceza şu anda başlamıştır. Jandarmalar, tutukluyu götürün ve deliğe tıkın. Gün ağrırken Henry 12 saatten beri kafes biçimindeki hapishanesinde bulunuyordu. Sırt üstü yatmış uyuyordu. Ne var ki uykusu çok rahatsızdı. Çünkü dağın içinde kapanıp kalmış yakın dostlarıyla ilgili kötü düşleriyle sayısını kestiremediği sivrisinek pikeleri uykusunu bölüp durmuştu. Gerinip rahatını kaçıranları son bir kez yenilgiye uğrattıktan sonra acıklı durumunun bilincinde olarak sonunda uyandı. Binlerce sivrisineğin zehrinden olağanüstü derecede hırçınlanmış durumda yattığı yerde bağırıp tepinmeye başlayınca elinde gereç sorbasıyla yoldan geçen bir adamın dikkatini çekti. Adam uzun boylu bir gençti. Üzerinde Birleşik Devletler'in hava subayı üniforması vardı. Henry'nin halini görünce olduğu yerde durdu ve gülümseyerek şaşkın şaşkın onu seyre koyuldu. Sonunda Henry biraz soluklanmak için susunca ''Sevgili dostum'' dedi. ''Bütün donatımım yarı yarıya tamam olduğu halde uçağımla buraya iniş yapmak zorunda kaldığım zaman ben de böyle küfrü basmıştım. Ama benim tepinmem sizinkinin yanında çocuk oyuncağı kalır. Sizi selamlayıp saygılarımı sunabilir miyim efendim? Şeytan görsün suratını. Hem baksana bana sen. Ne arıyorsun buralarda? Şeytanın bacanağı. Pilot, niyetim sizi incitmek değildi.'' diye gülümsedi. İnsanın böyle sizinki gibi görkemli şiş bir suratı olursa biraz kabalık yapmasını doğal karşılarım. Şeytanla ilişkilerime gelince, bildiğim kadarıyla böyle ilişkim olduğumdan benim henüz haberim yok. Ama bu dünyayla ilişkimi sorarsan beni Parsons diye çağırırlar. Teğmen Parsons. Şeytanın yanında bir şey aradığım yok. Ama burada Panama'da bir görevim var. Atlantik'ten Pasifik'e uçmam istendi. Size bir hizmette bulunabilir miyim? Hem de nasıl? Şu torbanızdan bir şey çıkarın da buradaki asma kilidi kırın. Burada daha fazla kalacak olursam romatizmaya tutulacağım. Adım Morgan. Suratımı böyle süslemiş olanlar da insan elleri değil sivrisineklerdir. Bir kerpetinin yardımıyla Teğmen Parsons köhne asma kilidi çarçabuk kırıverdi. Henry'nin ayağa kalkmasına yardım etti. Henry kan dolaşımını yeniden yoluna koymak için orasını burasını ovuştururken Francis ile Leoncio'yu onların içinde bulundukları korkunç durumu anlattı. Bu Francis'i seviyorum dedi. İkiz gibiyizdir. Senorita ile ise nişanlıyız. Bana yardım edecek misiniz? Makineniz nerede? Maya dağlarına yayan ya da katırla gitmek dünyanın zamanını alır. Fakat uçağınıza beni de bindirirseniz bir anda 100 tane dinamit çubuğunu oraya ulaştırabilirim. Ancak bir dostluk daha gösterip dinamitleri benim için siz satın almalısınız. Alırsanız ben de kullanır, dağı patlatırım. Böylece suyun serbest çakmasını sağlarım. Teğmen Parsons bir an düşünceye daldı. Henry, evet deyin. Haydi evet deyin diye yalvardı. Kutsal dağın içindekiler Tanrılar Odası'nın çıkışını kapatan taşın yeniden yerine inmesiyle zifiri karanlıkta kalmışlardı. Francis ile Leoncio'ya ortalığı yoklamak isteyince elleri birbirine değdi. Francis onu hemen kollarına aldı. Bu yaklaşmanın verdiği tatlı duygu içinde bulundukları durumun korkunçluğunu yarı yarıya azaltıvermişti. Kararlarını çabuk verdiler. Leoncio'ya Francis tarafından götürebilmesi için onun arkasına geçti. Ve sonra yavaş adımlarla ilerlemeye başladılar. Francis adımlarını yere yokluya yokluya atıyor ve sol eliyle de sürekli duvara dokunuyordu. Öbür yanda da Torres sağ eliyle duvarı yoklayarak yürümekteydi. Birbirleriyle konuşurlarsa hep aynı düzeyde gittiklerinden emin oluyorlardı. Böylece dehlizin genişliğini kestirebildikleri gibi yol çatallaşırsa birbirinden ayrı düşmelerini de önlüyorlardı. Bereket versin tünel. Evet burası bir tüneldi. Tabanı düz bir yerdi. Ayaklarıyla yoklayarak ilerlerken hiç tökezlemiyorlardı. Francis kibritlerini boş yere harcamak istemiyor ve herhangi bir çukura düşmemek için de adımını atmazdan önce yeri ayağıyla iyice yokluyordu. Bunun sonucu olarak da ancak pek yavaş ilerleyebiliyorlardı. Yalnızca bir kez yol ayrımına geldiler. Burada Francis değerli kibritlerinden birini yaktı ve onun ışığında ikisi de birbirine tıpatıp benzeyen yollardan hangisini seçmek gerektiğini belirlemenin olanaksızlığını gördü. Denemekten başka yapılacak şey yok dedi. Bu yoldan gidemezsek geri döner, ötekini deneriz. 10 dakika gitmişlerdi ki Francis ansızın durdu ve uyarırcasına haykırdı. Öne attığı ayağı boşluğa gelmişti. Bir kibrit daha çakıldı ve doğal bir mağaranın tavanına yakın bir yerde bulunduklarını gördüler. Mağara öylesine büyüktü ki sağa, sola ve önlerine bakarak nereye kadar uzandığını kestiremediler. Neyse ki bu arada bir merdiven keşfettiler. Hemen ayaklarının yanı başından başlıyor ve dibi görünmeyen bir derinliğe doğru iniyordu. Merdivenden inmeye başladılar ve mağaranın tabanına vardılar. Burada yaklaşık bir saat kadar aynı sakınganlıkla yol aldıktan sonra gün ışığının belli belirsiz parıltısını gördüler. Işık onları ilerledikçe giderek güçlendi. Birkaç adım sonra farkında olmadan ışığın kaynağına varmışlardı. Işığın geldiği yer sandıklarından çok daha yakındaydı. Nitekim Francis birkaç çalıyı ve sarmaşığı koparıp kıyıya attı. Dışarı doğru sürününce kendini batan güneşin kızıl ışıkları içinde buluverdi. Birkaç saniye sonra Leoncio ile Torres de yanı başındaydı. Hep birlikte bir kayanın üzerinden altlarında uzanan vadiyi seyre koyuldular. Vadi bir daireyi andırıyordu ve çapı yaklaşık 4 İngiliz mili kadardı. Çepeçevre dağlar ve kayalarla kuşatılmıştı. Torres çok ciddi bir tavırla "Burası Yitik Ruhlar Vadisi" dedi. Daha önce böyle bir yerin olduğu kulağıma çalınmıştı ama hiç inanmamıştım. Leoncio'ya "Ben de işitmiştim" dedi ve ben de inanmak istememiştim. "Dinle bak Francis, küçükken anlatmışlardı. Bu vadiye giren kimse bir daha geri dönemezmiş." Francis "Madem ki" dedi, "şimdiye dek kimse geri dönüp de bir şeyler anlatamamış, öyleyse bunun böyle olduğunu nereden biliyorlarmış?" "Bilemem bu kadarın" dedi Leoncio'ya. "Ben yalnızca işittiğimi anlatıyorum." Torres "Kimse dönememiş" diye yeniden direndi. "Bunu size ben söylüyorum Senor Morgan. Aklı başında, üstelik eğitim görmüş biriyim ben. Evimde bilim ve felsefeyle uğraşırım. Ama yine de üsteliyorum. Bir kez girdikten sonra kimsenin bir daha çıkamadığı vadidir burası." Francis hafiften sabırsızlanarak "Pekala" dedi. "Ama biz henüz girmiş sayılmayız ki. Aşağı ille de inmemiz için bizi zorlayan da yok. Öyle değil mi?" O sırada gözüne çarpan bir şeyi daha iyi görebilmek için kayanın ucuna doğru süründü. "Şurası sazla örtülü bir dam değil mi?" diye bağırdı. Aynı anda da üzerinde durdukları kayanın ucu kopuverdi. Ve üçü birden taşlar ve otlarla birlikte bir çığ gibi bayırdan aşağı yuvarlandılar. İlkin iki adam düşmelerini önleyen fundalıkların içinde ayağa kalktı. Leoncio'nun yardımına koşmaya davranmışlardı ki kız ayağa fırlayıp tatlı tatlı gülümsedi. "Tam da bizi zorlayan yok dediğin anda" diye seslenerek Francis'e baktı. "Şimdi inandın mı Yitik Ruhlar Vadisi'nde olduğumuza?" Ama Francis dinlemiyordu. Arkalarından bayır aşağı hoplayıp sıçrayarak yuvarlanan tanıdık bir şeyi durdurup yakalamak için ellerini uzatmıştı. Bu Torres'in mumyalar galerisinden aşırdığı miğferdi. Francis miğferi tutup Torres'e fırlattı. Leoncio Torres'e "Atsanız onu" dedi. "Güneşten korunmam için bundan başka bir şeyim yok." Karşılığını verirken Torres miğferi de elinde evirip çeviriyordu. Birden içinde yazılı harfleri gördü. Ötekilere gösterdi. Şu yazılıydı: "Davasco." Leoncio'ya "Bu adı işittim" dedi. Torres "Ben de" dedi. "Çünkü Davasco benim atamdır. Annemin kızlık soyadı Davasco'ydu. Cortez ile Meksika'ya ilk gelenlerdenmiş." Ve generaline karşı ayaklanmış diye Leoncio'ya sürdürdü. "Bunu bana babamla annem Alforo anlatmıştı. 20 arkadaşıyla çekip gitmiş, Maya hazinesini bulmak istiyormuş." Francis "Açlıktan bağırsaklarım kazınıyor" dedi. "Siz bu vadide oturanlar olduğu kanısında mısınız?" Torres "Bilinmez ki Senor" diye yanıtladı. Francis "Görünüşe bakılırsa burada yenecek şeyler pek bol yetiştirilebilir" diye başlamıştı ki Leoncio'nun bir çalılıkta böğürtlen toplamaya başladığını görüp konuşmasını kesti. "Hey Leoncio" diye seslendi. "Bırak onları, zehirli olabilirler." Leoncio "Zehirli değil" dedi ve keyifli keyifli böğürtlenleri atıştırmaya devam etti. "Baksana kuşlar gelip yemiş bir bölümünü. Madem ki öyle ben de sizinle masaya otururum" diyerek Francis sulu meyvelerden bir avuç toplayıp ağzına attı. Torres "Geceyi burada geçirsek iyi olacak" dedi. "Mağarada yüzmek zorunda kalınca ayakkabımı mumyaların yanında yitirdim. Ayaklarım yara bere içinde kaldı. Burada ise sandalet yapılan sazlardan yeterince var." Torres kendini pavuç yapmak için ot yolarken Francis de odun topladı. Çünkü dağların ortasında yüksek bir yaylaydı burası ve geceleri çok soğuk olabilirdi. Ama Francis daha ateş yakmadan Leoncio'ya çayırların üstüne uzanmış, elini başının altına koyarak uykuya dalmıştı. Francis bunu görünce ateşi yaktıktan sonra kuru yapraklar ve küçük dallar topladı. Bunları getirip ateşten biraz ötede kızın yanına yaydı. Sevgilisinin yanında kendine rahat bir yatak hazırlayıp uykuya hazırlandı.
16. ayrım sonu, sayfa 155.